Öteki Tarih Cilt 2 4. Ayrım Sayfa 53. 1908'de meşrutiyetin ikinci kez ilanından sonra ortaya çıkan özgürlük ortamında Seyit Abdülkadir, Saidi Nursi, Babanzade İsmail Hakkı, Hacı Tevfik parantez içinde Premert ve diğer Kürt aydınları Kürt Tevavüm ve Terakki Cemiyeti'ni parantez içinde Kürt Dayanışma ve Gelişme Cemiyeti'ni kurdular. Cemiyet o tarihe kadar aralarında çekişme olan Bedirhanlar, Şemdinanlar ve Babanzadeleri ilk kez bir araya getirmişti. Seyit Abdülkadir'e büyük saygı duyan İstanbullu hamallar da cemiyetin halk ayağını oluşturuyorlardı. Kürtlüğe, İslam'a, Osmanlılığa, anayasaya bağlılığın esas olduğu bir dayanışma örgütlenmesi olan Kürt aşiretleri arasındaki sorunları çözmek için eğitim, ticaret, zanaatı teşvik etmeyi hedefleyen cemiyete sadece İstanbul'da oturan ve Türkçe okuyup yazabilen Kürtler üye yapılıyordu. Kürtçe bilmek ise zorunlu değil, sadece arzulanan bir özellikti. Cemiyetin aynı adını taşıyan bir gazetesi, Meşrutiyet adlı bir de okulu vardı. Kürtlerle iddiaçların ilişkisini ilk bozan 1914'te kurulan İskan-ı Aşair ve Muhacir'in Müdürriyeti, parantez içinde aşiretlerin ve göçmenlerin yerleştirilmesi müdürlüğü politikaları oldu. Kanun uyarınca önce 1916'da Kürtçe coğrafi ve yerleşim yerlerinin isimleri Türkçe'ye dönüştürmeye başlandı. Ardından Talat Paşa'nın emriyle savaş sırasında değişik yerlere göç etmiş Kürt nüfusunun Türk nüfusu içinde %5 oranında dağıtılmasına başlandı. Amaç Kürtleri daha medeni olduğu düşünülen Türk gruplarının arasında eriterek modernleştirmekti. Dışlama içermeyen bu tutumun nedeni Kürt asıllı sosyolog Ziya Gökalp'in birbirine ardına yayımladığı raporlardı. Ancak Kürt tehciri sırasında açlık, soğuk, hastalık ve jandarma şiddeti sonucunda büyük can kayıpları oldu. Mondros Mütakeresi'nin imzalandığı ve iddiatçı önderlerin yurt dışına kaçtığı günlerde Kürdistan Teali Cemiyeti kuruldu. Başkanı yine Seyit Abdülkadir'di. CİN, parantez içinde Hayat adlı yayın organlarıyla cemiyet Kürt milliyetçiliğinin artık modern anlamda dile getirilmeye başlandığı ilk platform oldu. Ancak milliyetçi ideolojiyi taşıyacak bir Kürt burjuvazisi henüz oluşmadığı için milliyetçi projelerini büyük devletlerin desteğiyle tepeden inme gerçekleştirmek istiyorlardı. Diyarbakır'daki Kürt kulüpleri ise hala İttihat Terakki Cemiyeti'nin kontrolü altındaydı. Cemiyet içinde Seyit Abdülkadir gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde kalarak otonomi ile yetinmek isteyenler ile Betirhanlar ve Cemal Paşazadeler gibi bağımsız Kürdistan için çaba gösterenler arasında büyük bir çatışma vardı. Seyit Abdülkadir önderliğindeki grup İstanbul'daki ABD, Britanya ve Fransa büyükelçilikleri ile temasa geçerek otonomi, parantez içinde özellik için destek beklerken bağımsızlık yanlısı Bedirhanlar ve Cemal Paşazadeler Teşkilat-ı İçtimaiye Cemiyeti'ni kurdular. Kürt liderlere telgraflar. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan kısa süre sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı Kürt aşiret reislerine telgraflar çekmişti. Telgraflarda kendisinin sultan tarafından atandığını, yakın bir zamanda Kürdistan'ı ziyaret etmek istediğini söylüyor, aynı zamanda ülkenin işgalci güçlerden kurtuluşu için onlardan destek istiyordu. Osmanlı Meclisi Mebusanı ve Diyarbakır'daki Kürt kulübünün üyesi Kamil Bey ve Cemil Paşazade'ye çektiği telgraflarda İngiltere'nin bağımsız Kürdistan'ı Ermeni çıkarlarına kurban etmeye çalıştığını, halbuki Kürtlerin ve Türklerin kardeş olduğunu söyledikten sonra bizim varlığımız Kürtlerin, Türklerin ve bütün Müslümanların yardımına ihtiyacı var. Genel olarak hepimiz bağımsızlığımızı korumalıyız ve ülkemizin bölünmesine izin vermemeliyiz. Ben Kürtlere Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmaması şartı ile onların gelişmesine ve ilerlemesine vesile olacak bütün hukuk ve imtiyazının verilmesinden yanayım diyordu. Dipnot: Bölünme Kürdistan Teali Cemiyeti'nin aleyhine oldu. 1921'de 20'de CİN yayın hayatına son verdi ve Kürdistan Teali Cemiyeti'nin bazı üyeleri örgütten ayrıldı. Bir süre sonra cemiyetin sonu geldi. Kürdistanlı Lawrence'ın çabaları. Mustafa Kemal bu vaatlerde bulunmayı götüren önemli faktör İngiltere'nin 1919 yazında Kürtlerin devlet kurma kapasitesini anlamak için binbaşı Noel'i Kürdistan'a göndermesiydi. Noel'in misyonunu anlamak için biraz geriye gitmek gerekir. Savaşın son günlerinde Britanya Savaş Bakanlığı propaganda dairesinde çalışan tarihçi Arnold J. Tombey, Mondros Müteahhitesi taslağına son biçimini vermek için 1916 tarihli Sykes-Picot Anlaşması'nın mimarlarından Sir Mark Sykes'a, eğer Mezopotamya'da İngiliz denetiminde bir Arap devleti kurulacaksa, Rusya ile tampon olmak üzere bir de Kürt devletinin kurulması gerektiğini hatırlatmıştı. Sykes'ın bu fikri ise Klikya'da Fransız yönetiminde bir Ermenistan'ın, Sirt'ten Karadeniz'e uzanan bölgede Kürt Ermeni yapılanmasının, İran'ın Urmiye bölgesiyle Musul'u içine alan bölgede ise Kürdistan Devleti'nin kurulması yolundaydı. Ancak Britanya'nın Irak'taki siyasi komiseri Arnold T. Wilson, Kürtlerin aşiret düzeyinde yaşadıklarını, hem coğrafi hem toplumsal olarak aşırı derecede bölünmüş olduklarını, dolayısıyla kendi geleceklerini belirleme ve kendilerini yönetme yeteneğine sahip olmadıklarını söyledi. Meslektaşlarının Kürdistanlı Lawrence lakabını taktığı binbaşı Noel ise Kürtlerin bağımsız bir devlet kurabileceklerine yürekten inanıyordu. Eğer bu gerçekleşmezse Kürtlerin düşman oldukları Araplara değil geniş bir özellikle Türklere bağlanmalarının daha hayırlı olduğunu düşünüyordu. Ancak bu planlara Britanya'nın baş müfettişi Fransa karşı çıktı. Buna İngiltere'deki siyasal çatışmalar ve ekonomik sorunlarla Ermeniler ve İran'la ilgili engeller de eklenince bağımsız Kürt devleti planları rafa kaldırıldı. İngiliz Berzenci İşbirliği. 10 Kasım 1918'de Ali İhsan Sabis Paşa nihayet Musul'u İngilizlere terk etmeye razı olduktan sonra binbaşı Noel Süleymaniye'ye giderek başta Şeyh Mahmut Berzenci olmak üzere Kürt aşiretleriyle bir Kürt federasyonu kurulması doğrultusunda anlaştı. Şeyhe silah, mühimmat ve aylık belli bir miktar para verilecekti. Ancak Kürt federasyonu bir türlü hayata geçemedi. Çünkü Şeyh Mahmut Berzenci, Kadiri Kürtlerin çoğunluğu ise Nakşibendi'ydi. Dahası Kadiriler, parantez içinde örneğin Berzenciler ve Talabaniler kendi aralarında çatışıyorlardı. Dolayısıyla Şeyh'e kendisininkinin dışında tüm aşiretler karşıydı. Kerkük, Kifri, Erbil gibi şehirlerin yerleşik ve eğitimli ahalisi ise dağlı bir aşiretin yönetimi altına girmeyi istemiyorlardı. İngilizler Şeyh Mahmut'un liderliğinde hayal ettikleri türden bir yapı oluşturamayacaklarını anlayınca Şeyh'in yetkilerini kısıtladılar. Bunun üzerine Berzenci, İran'dan bazı Kürt gruplarının yardımıyla 21 Mayıs 1919'da cihat çağrısı yaptı. Süleymaniye'deki İngiliz birliklerini esir alıp bağımsız Kürdistan hükümetini ilan etti. İngilizlerin buna tepkisi sert oldu. 17 Haziran 1919 günü Beziyan geçidinde yapılan savaşta İngilizler Barzani güçlerini ağır bir yenilgiye uğrattılar. Yaralı ele geçirilen Mahmut Berzenci Bağdat'ta yargılandı, idam cezasına çarptırıldı ama idamının yaratacağı sonuçlar düşünülerek Britanya sömürgesi Hindistan'a sürgüne gönderildi. Güney Kürdistan'da başarısız olan binbaşı Noel şansını Kuzey Kürdistan'da denedi. Noel'in Kuzey Kürdistan'daki ziyaretini özellikle Celadet Bedirhan Bey ve Kamran Bedirhan Bey başta olmak üzere Bedirhaniler yardımcı olmuşlardı. Bu haber Mustafa Kemal'e ulaştığında Noel ve arkadaşlarının tutuklanması için emir çıkardı. Mustafa Kemal 17 Haziran 1919'da Erzurum'da bulunan 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir'e gönderdiği telgrafta Kürt milliyetçiliğine ve onu kışkırtan İngilizlere duyduğu kızgınlığı şöyle belirtiyordu. Diyarbakır'daki Kürt kulübü İngilizlerin kışkırtmasıyla İngilizlerin koruyuculuğunda bir Kürdistan kurmak amacını takip ettiği anlaşıldığından kapattırılmıştır. Üyeleri hakkında yasal kovuşturma yaptırılıyor. Kürdistan'ın tanınmış beylerinden aldığım birçok telgraflarda dağıtılan bu Kürt kulübünün hiçbir Kürt'ü temsil etmediği, birkaç serserinin girişimleri sonucu bulunduğu ve vatan ve milletin bütünüyle bağımsız ve özgür yaşaması uğruna her fedakarlığa ve bu konuda emirlerimize hazır bulunduklarını belirtmektedirler. Halbuki binbaşı Noel'in Nisan 1919'da Musul'dan çıkarak birçok merkeze uğradıktan sonra Haziran ayında Diyarbakır'da sona eren gezisi, Kürtlerden ziyade Yunanlıların Ege'de yaptığı çıkartmadan sonra hemen hepsi eski iddiatçı olan Kürt kulübü üyelerinin hakim olduğu bölgede bir katliama uğramaktan korkan gayrimüslimlerin durumunu tespit etmeye yönelikti. Noel gezi sırasında bazı önemli Kürt aşiretlerinin ulusal bir yapıyı taşıyacak güçte ve gelişmişlikte olmadığını da tespit etmişti. Bir süre sonra başka gerekçeler de araya girince İngilizler bağımsız bir Kürdistan projesinden vazgeçtiler. Bunun üzerine Mustafa Kemal Kürtleri Vilayeti Şarkiyi Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Erzurum'da yapılacak genel kongresine davet etmeye karar verdi. Wilson'un 14 ilkesi. Vilayeti Şarkiyi Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin 1918'de İttihatçılar tarafından İstanbul'da kurulmuştu. Amacı Doğu Anadolu bölgesinde bir Pontus Devleti ya da Ermenistan kurulmasını önlemekti. Erzurum'a giderken hem Türk hem de Kürt tarafının temel beklentisi Mondros müzakeresi ile her köşede yabancı işgaline uğramış Anadolu'da ABD Başkanı Wilson'un 14 ilkesi. Parantez içinde veya Wilson prensipleri uyarınca bir çıkış yolu bulmaktı. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru 1917 yılında ABD Başkanı Wilson'un formüle ettiği 14 ilke adlı fikirlerin dizgesinin 12. maddesinde şöyle deniyordu. Şimdiki Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk kısımlarına güvenli bir egemenlik sağlanmalıdır. Ancak bugün Türk yönetimi altında bulunan öbür uluslara yaşam güvencesi ve her türlü kısıtlamadan uzak özel bir gelişim imkanı da garanti edilmelidir. Boğazlar uluslararası güvenceler altında ve kalıcı olarak bütün ulusların gemilerine ve ticaretine açılmalıdır. Wilson'un Türk kısımları dediği bölgeyle İtilaf Devletleri'nin gizli anlaşmalarının Türklere bıraktığı bölümlerin aynı olmadığı açıktı. Wilson'a göre Anadolu'daki bir bütün halinde Türklere bırakılmalıydı. Ancak Ermeniler, Rumlar, Kürtler ve diğer azınlıklara yaşam güvencesi ve her türlü kısıtlamadan uzak bir özel gelişim imkanı sağlanması kaydıyla bu da 1915 Ermeni Kırımı'nın acı hatıraları düşünüldüğünde son derece makul bir sınırlamaydı. Wilson'un Ermeni mandası konusunda isteksiz olması da eklenince Kürtler ve Türkler ABD'ye iyice sempati duymaya başlamışlardı. Erzurum ve Sivas Kongreleri. Erzurum Kongresi'ni örgütleyen ve katılan delegelerin ağırlıklı çoğunluğunu Erzurum'daki Vilayeti Şarkiye-i Müdafaa-i Hukuk Milliye Cemiyeti'nin yöneticisi, üyesi ve taraftarlarıydı. Cemiyetin başlıca amaçları Ermeni tehlikesine karşı milli sınırlar içindeki toprakları savunmak ve Kürdistan Teali Cemiyeti'nin örgütlenip gelişmesine karşı çıkarak tedbir almaktı. Kongreyi örgütleyenlerden Cevat Dursunoğlu 1946'da kaleme aldığı Milli Mücadelede Erzurum adlı hatıratında kongreye katılan gençler Türkçü ve Batıcı, bu açıdan Ziya Gökalpçiydiler. Hepimiz onun manevi öğrencisiydik. Fikir gıdamız yeni mecmuadan almıştık diye yazmıştı. Cavit Bey'e göre o günlerde Erzurum'da toplanan Türk aydınlarının en büyük endişesi Seyit Abdülkadir'in lideri olduğu Kürt Tarih Cemiyeti'nin Şark vilayetlerinde meydana getirilmesine çalışılan birliği bozmasıydı. Erzurum Kongresi'nin bir diğer düzenleyicisi Süleyman Necati, parantez içinde Güneri Bey ise günlüğünde şöyle yazmıştı. Heyeti Merkeziye Kürtlerin muhterem ve faziletli bir siması olan Cibranlı Miralay Halit Bey'e bir mektup yazdı. Kongreye davet etti. Halit Bey gayet vatanperverane bir cevapla kendisinin ve Kürt aşiretlerinin Erzurum'a merbut, parantez içinde bağlı olduğunu ve kararlarımızı şimdiden kabul ettiklerini yazıyor ve bazı mazeretleri dolayısıyla mesut toplantımızda bulunamayacaklarını beyan ediyordu. Şu suretle Erzurum Kongresi geniş bir muhitte muktedâ, parantez içinde örnek alınan ve vekil tanınmıştı. 25 Mayıs'ta Samsun'dan ayrılan Mustafa Kemal, Merzifon, Havza, Amasya, Tokat, Sivas ve Erzincan yoluyla 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a vardı. Yolculuk sırasında ünvanı 3. Ordu Müfettişi olarak değişmişti. Yanında eski Bahriye Nazır General Rauf, parantez içinde Orbay, 3. Ordu Müfettişi Kurmay Başkanı Manastırlı Kurmay Albay Kazım, parantez içinde Dirik, 3. Ordu Müfettişi Erkanı Kurmay Binbaşı Hüsrev, parantez içinde Gerede, Harp İstihbarat Şube Müdürü Doktor İbrahim Tali, parantez içinde Öngören, 3. Ordu Müfettişi Binbaşı Refik, parantez içinde Saydam, eski İzmit Mutasarrıfı İbrahim Süreyya, parantez içinde Yiğit, Yüzbaşı Cevdet Abbas, parantez içinde Gürer ve daha küçük rütbeli askerler vardı. Erzurum'da İttihatçılar tarafından doğudaki Ermeni tehlikesine karşı toplanan Erzurum Kongresi arifesinde hem kişiliği hem de üzerindeki damadı Hazreti Şehriyar işaretleri taşıyan askeri giysileri yüzünden çok eleştirilen Mustafa Kemal, İstanbul'dan ve Erzurum'dan gelen yoğun baskılar sonucunda 9 Temmuz 1919 günü müfettişlik ve askerlik görevlerinden istifa etmek zorunda kaldı. Artık sıradan bir sivil olduğu bu günlerde 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir'in Ben ve kolordum emrindeyiz. Bundan sonra dahi ne emirleriniz varsa uymayı bir şeref bilirim demesi Mustafa Kemal'in hayatında tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştu. Erzurum Kongresi'nde Kürt temsili. 23 Temmuz 1919 tarihinde Kilise Mahallesi'nde Ermenilerden kalma külliyenin bir bölümünü oluşturan Sultanahmet Mektebi'nde başlayan kongreye dipnot. Aslında kongrenin Rumi takvimine göre meşrutiyetin ikinci kez ilan edildiği 10 Temmuz 1324'de atfen 10 Temmuz'da düzenlenmesi planlanmıştı. Fakat delegelerin bir bölümünün Erzurum'a ulaşamaması yüzünden aynı olayın miladi takvimde karşılığı olan 23 Temmuz 1908'e atfen 23 Temmuz günü toplanmıştı. Türklerin ağırlıklı olduğu Erzurum vilayetinden 24, parantez içinde bazı kaynaklara göre 26 kişi, Sivas vilayetinden 12, bazı kaynaklara göre 10 kişi, Trabzon vilayetinden 18, bazı kaynaklara göre 16 kişi katılırken, Kürtlerin ağırlıklı olduğu Bitlis vilayetinden 4 kişi, Van vilayetinden 2 kişi katılmıştı. Kongreye katılanlardan 33'ü, bazı kaynaklara göre 53'ü iddiatçı, ikisi Hürriyet ve İtilafçıydı. Delegelerin 22'si Kürt asıllıydı ama Kürtleri temsil etmiyorlardı. Aksine iddiaçıların Türkçülük ideolojisini benimsemiş kimselerdi. Öte yandan kongreye Kızılbaş Kürtlerin ve Zazaların yurdu olan Dersim vilayetinden kimse seçilmemiş ve katılmamıştı. Ağırlıklı olarak Kürtlerin yaşadığı Elaziz'den katılacak 4 kişiyle Mardin'den katılacak 3 kişiyi Elaziz valisi Ali Galip engellemişti. Diyarbakır'dan seçilen üyeleri ise parantez içinde kaç kişi bilinmiyor, Diyarbakır valisi engellemişti. Kürt milliyetçiliğinin önderlerinden olan Cibranlı Miralay, Halit Bey kongreye davet edildiği halde mazeret gösterip katılmamıştı. Seyit Abdülkadir'in başını çektiği Kürt Teali Cemiyeti, Erzurum Kongresi'nce gönderilen heyeti sessizce dinleyip başlarının çaresine bakmalarını söylemişti. Bağımsız Kürdistan peşindeki bedirhaneler ise yurt dışına çıkmışlardı. Böylece Kürt milliyetçiliğinin temsilcileri olmadan toplanan Erzurum Kongresi, 7 Ağustos 1919 tarihli beyannamenin birinci maddesinde Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Memure-Tilaziz, Van, Bitlis vilayeti dahilindeki toprakların ve üzerinde yaşayanların ayrılamayacağı ifade ediliyordu. Beyannamenin 8. maddesinde, milletlerin kendi kaderlerini kendilerinin tayin ettiği bu tarihi çağda merkezi hükümetimizin de milletin iradesine uyması zorunludur. Çünkü milli iradeye dayanmayan herhangi bir hükümetin kendiliğinden alacağı kararlara milletçe itaat edilmeyeceği gibi bu kararların dışta da geçerli olmadığı ve olamayacağı şimdiye kadar bu yoldaki davranışların olumsuz sonuçlarıyla ispatlanmıştır. Bu nedenlerle milletimizin içinde bunaldığı sıkıntı ve tasalardan kurtulmak, çarelerine kendiliğinden başvurmasına lüzum kalmadan merkezi hükümetimizin Milli Meclisi'ni vakit kaybetmeksizin hemen toplaması ve böylece yurt ve milletin kaderi hakkında alacağı bütün kararları Millet Meclisi'nin onayına ve denetimine sunması zorunludur denilerek deyim yerindeyse Kürtlere havuç uzatılıyordu. Sivas Kongresi'nde Kürt temsili. Sivas'a gitmek üzere Erzurum'da seçilen 8 kişilik heyeti temsiliye de şu üyelerden oluşmuştu. Mustafa Kemal, Rauf Bey, Hoca Raif Efendi, parantez içinde eski Erzurum milletvekili, İzzet Bey, parantez içinde eski Trabzon milletvekili, Servet Bey, parantez içinde eski Trabzon milletvekili, Ahmet Fevzi Efendi, parantez içinde Erzincan'da Nakşibendi Şeyhi, Sadullah Efendi, parantez içinde eski Bitlis milletvekili, Hacı Mustafa Bey, parantez içinde Mutki Aşiret Reisi. Bu 8 kişiden son 5'i Erzurum Kongresi'nde delege olarak bile katılmamışlardı. Trabzonlu delegeler o günlerde milli mücadeleye katılmak yerine özel bir Trabzon oluşumu peşinde koşan Trabzonluları ikna etmek için seçilmişlerdi. Kürt delegeler ise Türk-Kürt ittifakı görünümünü pekiştirmek için listeye yazılmışlardı. Mustafa Kemal'in Erzurum'a özel olarak davet ettiği Mutkili Hacı Musa Bey bölgesinde zorbalığıyla tanınan bir aşiret reisiydi. Korkusundan bölgesinden çıkamadığı için Sivas'a da gidememişti. 29 Ağustos'ta 3 otomobil ile 3 at arabası ile Sivas'a doğru yola çıkan 28 kişilik heyet şehre vardığında Şekeroğlu İsmail Efendi'nin evine yerleştirildiler. Parantez içinde konuklar tam 32 gün boyunca bu evde ağırlanacaktı. 4 Eylül 1919'da açılan Sivas Kongresi'ne heyeti temsiliye dahil katılanların sayısı çeşitli kaynaklara göre 31 ile 41 arasında değişir. Kongre'yi Osmanlı dönemi yöneticilerinden iddiatçı Mazhar Müfit, parantezinde Kansu dışında herhangi bir Kürt asıllı katılmamıştı. Diyarbakır temsilcisi olarak giden İhsan Hamit Sivas'a yetiştiğinde kongre sona ermişti. Ancak İhsan Hamit, Sadullah Efendi Hacı Musa'nın 12 üyeden oluşan başkanlık heyetine seçilmeleriyle Türk-Kürt ittifakını zahiren de olsa kuruldu. Parantez içinde bu arada İstanbul hükümetinin Elazığ valisi Ali Galip Bey aracılığıyla Mustafa Kemal ve arkadaşlarına yönelik tertibi de boşa çıkarılmıştı. Kongre iddiaçlık ve manda meseleleri damgasını vurduğu için Erzurum Kongresi'nin 8. maddesinde değinilen kendi kaderini tayin hakkı gibi konular ele alınmadı. Kongrenin sonuç bildirisinde sadece milli iradeyi temsil etmek üzere Millet Meclisi'nin derhal toplanması mecburidir gibi muğlak bir ifadeyle yetinildi ve Ankara'ya doğru yola çıkıldı. Özet kaynakça: Naci Kutlay, İttihat Terakki ve Kürtler Kural Fırat Yayınları 1991. Celile-i Celil Kürt Aydınlanması Avesta Basın Yayını 2000. Andrew Mango, Atatürk and Kurds, Mittel Ensign Studies Vol. 35 No. 4 1999 sayfa 1-10. Cevat Dursunoğlu Milli Mücadele'de Erzurum Kaynak 2000, Süleyman Necati'nin Hatıra Defteri yayını hazırlayan Ali Birinci Dergah Yayınları 1999. Ulu İdemir Sivas Kongresi Tutanakları Türk Tarih Kurumu Basımevi 1999. Hasan Yıldız Fransız belgeleriyle Sev Lozan Musul üçgeninde Kürdistan Doz Yayınları 2005. Milli Mücadele'de Tarikatların Rolü. Milli mücadele boyunca sadece İstanbul'un din adamlarını, dini söylemi veya tarikatları milli mücadele karşı eylemleri kullandığını biliriz ama Mustafa Kemal ve arkadaşların tarikatlarla ilişkisini pek bilmeyiz. İddiatçı kadrolar milli mücadelenin ilk yıllarında dine karşı pragmatik bir tavır takındılar. Kürtler, Çerkezler, Lazlar gibi Türk olmayan unsurların Türklerle birliği için İslam dinini sonuna kadar kullandılar. Halide Edip Ünlü Sultanahmet mitinginde Müslümanlar, Türkler, Türk ve Müslüman bugün Ankara gününü yaşıyor derken İstiklal Marşı'nın güftesinin yazarı Mehmet Akif, parantez içinde Ersoy, halkı düşmana karşı savaşa çağıran vaazlar vermek üzere Anadolu camilerini geziyordu. Düşmana ilk direniş fetvasını Denizli Müftüsü Ahmet Hülasi Efendi verdi. Mustafa Kemal Mayıs 1919'da Samsun'a ardından Havza'ya gittiğinde Ali Baba adlı nüfuslu bir Bektaş Şeyh'in Mesudiye adlı otelinde parantez içinde kiracı olarak kalmış kendisini halka Ali Baba takdim etmişti. Milli mücadelenin en önemli belgelerinden olan Amasya tahmini imzalayanlar arasında Bektaşi dedesi Cemalettin Çelebi de vardı. Erzurum'dan Hoca Raif Efendi ve Erzincan'dan Nakşibendi Şeyhi Ahmet Fevzi Efendi Erzurum ve Sivas kongrelerine katıldılar. Milli mücadelenin temel metinleri olan Amasya tahmininde Sivas ve Erzurum kongrelerinin kararlarında defalarca İslam'a halifeliğe atıf yapıldı. Örneğin Sivas kongresindeki ant içme cümlesi şöyleydi: Makamı celili hilafet ve saltanata, İslamiyete, devlete, millete ve memlekete manen ve maddeden hizmetten başka bir gaye takip etmeyerek çalışacağıma namusum ve bil cümle mukaddesatım için namına vallah billah. Tarikatların Mustafa Kemal'e verdiği desteğin en gösterişli örneği Mustafa Kemal'in Ankara'ya girdiği gün 27 Aralık 1919'da yapılan Seymen Alayı'ydı. Oğuz boyların Orta Asya geleneklerinden biri olduğu ile sürülen Seymen Alayı'na özel giysileriyle Nakşibendiler, Sadiler, Rıfailer, Kadiriler, Mevleviler, Bayramiler, Bektaşiler gibi pek çok tarikatın temsilcileri ve esnaf örgütleri katılmıştı. Alayı o sıralarda halk tarafından pek tanınmayan Mustafa Kemal'e itibar kazandırmak için Halvetiye tarikatının Sinaniye koluna bağlı bir şeyh olan Yahya Galip, parantez içinde kargı düzenlemişti. Mustafa Kemal İstanbul'un 11 Nisan 1920'de Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi'den Anadolu harekatına girişenlerin katli vacip olduğuna dair fetvasını, parantez içinde tarihe Dürrizade fetvası diye geçti, Ankara Müftüsü ve Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Börekçizade Rıfat Efendi'nin milli mücadelelerin meşru olduğuna dair fetvasıyla etkisiz hale getirecekti. Börekçizade fetvasını 150'den fazla din alimi ve müftü tasdik etmişti. en dindarane tören. 23 Nisan 1920'de Hacı Bayram Camii'nde yapılan meclisin açılış töreninde, parantez içinde özellikle Cuma'ya denk getirilmişti, Kur'an'dan ayetler okunduktan sonra hatim indirilmiş, Hacı Bayram Veli'nin türbesi ziyaret edilmiş, milli mücadelenin muhafazakar liderlerinden Kazım Karabekir bile töreni gereğinden fazla aşırı, koyu dindar ve dervişhane bularak tarihimizde hiçbir meclis böyle açılmadı diye yakılmıştı. Halbuki 8 şeyh, 61 din adamının milletvekili olduğu bir meclis için bu tören doğal ve kaçınılmazdı. Şeyhlerden ikisinin Nakşibendi, biri Bayrami, ikisi Halveti, biri Mevlevi, ikisi ise Bektaş Şeyhi'ydi. Hem işlevsel hem de sembolik açıdan büyük önemi olan meclis başkan vekillerinden biri Mevlana Celaleddin Rumi'nin 19. Göbekten akrabası olan Abdülhalim Çelebi, diğeri ise Hacı Bektaş Veli soyundan gelen Cemalettin Çelebi'ydi. Dahası Abdülhalim Çelebi meclis çalışmalarının uzun Mevlevi külahı ve özel Mevlevi kostümüyle katılırdı. Meclis başkanlık kürsüsünün arkasında birbirinize danışınız anlamına gelen parantez içinde ve emrehum şura beynühüm Şura suresinin 18. ayeti yazılıydı. Mustafa Kemal 1 Mayıs 1920'de Büyük Millet Meclisi'ne hitap ederken, "Efendiler, meselenin bir daha tekerrür etmemesi ricasıyla bir iki noktayı arz etmek isterim. Burada maksut olan meclisi ailenizi teşkil eden zevat yalnız Türk değildir, yalnız Çerkez değildir, yalnız Kürt değildir, yalnız Laz değildir. Fakat hepsinden mürekkep anasır İslamiyedir. Samimi bir mecmuadır," demişti. Ardından ülkedeki tüm sufi şeyhlerine bir çağrı yapmış ve bazı şeyhlere de özel mektuplar yazmıştı. "Bu mektuplardan zat-ı aileniz kalben pek büyük hürmetim var. Muhabbet ve hürmetlerimin kabulünü rica ederim," gibi son derece nazik ve saygılı bir dil kullanmıştı. Bu sırada Kuzey Afrika'da yaygın olan Senusiye tarikatının şeyhi Ahmet Şerif Senusi de ülkedeydi ve milli mücadeleyi destekleyenler arasındaydı. Esas derdinin halifelik olduğu anlaşılan şeyhten Ankara'nın da bir beklentisi olduğu 800 bin kuruş toplu para ödemesinden ve kendisine 1000, maiyetine 300 lira aylık bağlanmasından anlaşılıyordu. Aynı şekilde Hacı Bektaş'taki ana tekkenin Nakşi Şeyhi Hacı Hasan Efendi'ye de aylık 500 kuruş mükafat maaşı bağlanmıştı. Böylece birçok Sünni, tarikat ehli ve Alevi Bektaş milli mücadelesinde görev almaya başladı. İstanbul'daki Gülşeniye tarikatının Şeyh Visali dergahı milli mücadelenin kadrolarına toplantı yeriydi. Özellikle Bektaş dergah olarak sunulan ancak Nakşibendi'ye bağlı olan İstanbul Üsküdar'daki Özbekler tekkesi Anadolu'ya silah ve adam geçirmeye yardım ediyordu. Tekkenin Şeyhi Ata Efendi Kazım Karabekir tarafından gönderildiği Türkistan'da 3 yıl boyunca hem Anadolu'ya para topladı hem Ömer Paşa'yı oyalama görevini yaptı. Isparta'da Hafız İbrahim Efendi Demiralay, Afyonkarahisar'da Hoca Şükrü Efendi Çelikalay adlı alayları kurdular. Nakşibendi şeyhleri Hacı Hasan Efendi ile Servet Efendi parantez içinde Akdağ'da vaazlarıyla katkıda bulundular. Melami şeyhlerinden Müslüm Penahi Anadolu'ya silah kaçırırken Fransızlara yakalanmış ve ağır işkence sonucu felç olmuştu. Ankara'daki Celveti Tecahattin tergahı milli mücadele kadrolarının uğrak yeriydi. Konya'daki Mevlevi Söylemez Tekkesi matbaa olarak kullanıldı. Bektaşi tarikatının Merdivenköy, parantez içinde Nerdivenköy, Kar Yağdı Baba ve Erikli Eryek Baba tekkeleri silah saklayan tekkelerdi. Tek bir tavır mıydı? Bugünkü yaygın kanının tersine Alevi Kızılbaş Bektaşilerin de milli mücadele yıllarında tek tip tavrı olmamıştı. Bektaşilerin babagan kolu ağırlıklı olarak milli mücadeleyi desteklerken Çelebiyan kolu çelişkili tutumlar izlemişti. Örneğin babagan kolunda Salih Niyazi Baba başta olmak üzere Mazlum Baba, Tevfik Baba, Hüseyin Kazım Baba, Asım Baba, Semih Rıfat gibi Bektaş babaları halkı milli mücadeleye katılmaya ikna etme konusunda önemli roller oynamışlardı. Buna karşılık her iki koldan da milli mücadeleye şiddetli karşı çıkanlar olmuştu. Örneğin babagan kolundan Rıza Tevfik, parantez içinde Bölükbaşı, Sev Barış Anlaşması'nı imza koyan heyete katılmış. Kiraz Hamdi Paşa, milli mücadele karşıtı Tarikat-ı Selahi adlı teşkilatı kurmuş, aynı tarikatın üyesi Sakallı Rıfkı, Cemali Baba, Didar Hanım gibi Bektaş ileri gelenleri ise İngiliz muhipleri olarak padişahın yanında yer almıştı. Dersim'in Kızılbaş Kürtleri ve Zazaları ise milli mücadelenin en kritik yılı olan 1921'de Koçgari isyanını örgütlemişlerdi. Mustafa Kemal Bektaşiliğe girdi mi? Bektaşiler Mustafa Kemal'in 22-23 Aralık 1919'da Hacı Bektaş'a yaptığı kısa ziyareti Mustafa Kemal'in Bektaşiliğe girişi olarak ele alma eğilimindedirler. Bu ziyaretten dolayı Mustafa Kemal'in don parantezinde kıyafet değiştirmiş, Hazreti Ali veya Hazreti Bektaş Veli'yi sayanlar, hatta Mehdi gibi görenler bile vardır. Onlara göre bu ziyaret sırasında Mustafa Kemal kendisine Cumhuriyet hakkında ne düşündüğünü soran Cemalettin Çelebi'nin kulağına milli mücadelenin başarıya ulaşmasından sonra saltanat ve hilafeti kaldırılacağını fısıldamıştı. Bektaşiler de Mustafa Kemal'e destek sözüyle birlikte 1800 altın vermişlerdi. Bektaşilerin övünerek aktardığı bu hikayenin Sünni kesiminden bazı kişileri ne kadar kızdırdığını söylemeye herhalde gerek yok. Peki bu iddialar doğru muydu? Dipnot: Tarikat-ı Selahiye 1925'te Ankara İstiklal Mahkemesi yargılamaları ve 11 üyesinin 16 Ağustos'ta idam edilmelerinden sonra kapandı. Ahmet Refik Altınay da bu davada yargılanmış, ancak kendisinin olaya tesadüfen karıştığı sanılır. Örgütün üyesi olduğu ileri sürülenlerden İstanbul Barosu Başkanı Dersimli Lütfi Fikri, parantez içinde Düşünsel ve Nazmi Paşa hakkında delil bulunmamış, daha doğrusu bu kişiler Mustafa Kemal'in aracılığıyla susuz ilan edilmişlerdi. Aslında Eylül 1919'da hem milli mücadeleci kadrolar hem de muhalifler, parantez içinde örneğin Ankara Valisi Muhittin Paşa, Hacı Bektaş'ı ziyaret etmişti. Çünkü Bektaş çelebilerinin Alevi Kürtler üzerindeki etkisinden faydalanmak istiyorlardı. Bilindiği gibi Mustafa Kemal Samsun'a çıkar çıkmaz pek çok tarikat şeyhine telgraflar çekmiş, mektuplar yazmış, kendilerine bazı görevler vermişti. Mustafa Kemal'in Bektaşların milli mücadeleye katılmasını istemesi kadar doğal bir şey olamazdı. 1800 altın mı verdiler? Ziyarete katılanlardan Mazhar Müfit'in anlattığına göre heyeti yolda karşılayan Baba Gangolu'nun dede babası Salih Niyazi Baba, Mazhar Müfit ve Rauf Beylerin bulunduğu arabaya binmiş, yol boyunca masonluktan söz etmişlerdi. Hacı Bektaş'a varıldığında Salih Niyazi Baba dergahına çekilmiş, misafirlerse Çelebiyan kolundan Cemalettin Çelebi'nin basitçe döşenmiş odasına alınmışlardı. Gruptakilerden Enver Benhan'a, parantez içinde Şapolyon'a bakılırsa, Mustafa Kemal burada Bektaşilerin havasına uyup kendisini Çelebi'ye adamış güzel kızların sunduğu içkileri içmişti. Cemalettin Çelebi ise bir anlatıya göre hasta olduğu için içki içmemiş, bir anlatıya göre ise Mustafa Kemal'e eşlik etmek için bir kadeh içmişti. Konuşma sırasında Cemalettin Çelebi milli mücadeleyi destekleyeceğini ve Cumhuriyet'ten yana olduğunu söylemiş, Mustafa Kemal ise henüz zamanı olmadığı gerekçesiyle Cumhuriyet meselesini konuşmak istememişti. Ertesi gün Salih Niyazi Baba ile Cemalettin Çelebi arasında anlaşmazlık çıkmış, Mustafa Kemal ve arkadaşlar oradan ayrılmak zorunda kalmışlardı. Her iki yazar da Bektaşilerin 1800 altın verdiğinden bahsetmediği gibi, Mazhar Müfit'e göre asıl Mustafa Kemal ileri gelen Bektaşi babalarına 50'şer lira vermişti. Görüldüğü gibi herkese göre farklıydı. Mustafa Kemal'in daha başından beri aklında Cumhuriyet kurma fikri olduğu açıktı. Ancak milli mücadelenin daha başında bu kadar rahatça Cumhuriyet adını ağzına alması, hele bir de tarikat liderlerine bu konuda söz vermesi mantıklı görünmüyor. Hacı Bektaş'a yapılan bu ziyaretin o dönemde harekete yandaş toplamak için pek çok çevreye yapılan nezaket ziyaretleri veya çağrılar içinde yer aldığı anlaşılıyor. Para meselesine gelince 1800 altın gibi büyük bir miktardan olayın tanıklarının söz etmemesi bir yana, böyle bir paranın devlet kayıtlarında olmaması, dahası milli mücadeleden sonra bütün tarikatlar verdikleri paraları geri istedikleri halde Bektaşilerin böyle bir talepte bulunmaması, bu yardım meselesinin bir Bektaşi efsanesi olduğunu düşündürüyor. Bunu tarikatın Ali Cenaplığı diye açıklamak mümkün. Ancak aynı tarikat 1923'te Ankara'ya başvurarak Osmanlı İmparatorluğu'ndan alamadıkları birikmiş alacaklarının karşılığında bir misafirhane inşa edilmesini istemiş, bu istek Ankara tarafından yerine getirilmişti. Özet kaynakçı: Hülya Küçük, Kurtuluş Savaşı'nda Bektaşiler, Kitap Yayınevi, 2003. Ali Sarıkoyuncu Milli Mücadelede Din Adamları 1-2 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını 1995. Ali Fuat Cebesoy Milli Mücadele Hatıraları Vatan Neşriyatı 1953. Cemal Kutay Kurtuluşun ve Cumhuriyetin Manevi Mimarları Ankara 1973. Enver Berhan Şapalyo Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi Rafet Zaimler Yayınevi 1958. Misak-ı Milli nedir, ne değildir? Bugün ulusça her başımız sıkıştığında başvurduğumuz misak-ı milli nedir, kim hazırlamıştır, ne zaman ve nerede hazırlanmıştır, ne anlama gelmektedir gibi soruları herkes farklı cevaplar verir. Misak-ı milli beyannamesi son Osmanlı Meclisi Mebusan'da ortaya çıkmıştı. Meclis-i Mebusan, Mondros müteakkiresini takiben 21 Aralık 1918'de Vahdettin tarafından seçimlere gidilmek üzere feshedilmişti. Mustafa Kemal'in önderliğindeki kadrolar önce seçimlere katılmama kararı almışlar, sonra bu kararın sonucu değiştirmeyeceğini düşünerek meclisi kontrol altına almaya karar vermişlerdi. Plana göre yeni seçilen mebusların İstanbul'a gitmeden önce Ankara'ya uğramaları sağlanacak, bu mebuslar aracılığıyla Meclis-i Mebusan'da bir Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti grubu oluşturulacak, milli mücadeleye soğuk bakan Ali Rıza Paşa hükümeti düşürülecek, Meclis Başkanlığı'na Mustafa Kemal'in seçilmesi sağlanacak, Sivas Kongresi kararları mecliste onaylatılacaktı. İşte bugün Misak-ı Milli diye bildiğimiz ancak orijinal adı Ahd-ı Milli olan metin bu bağlamda ortaya çıkmıştı. Mustafa Kemal'in asıl düşüncesi Ankara'da yeni bir devlet oluştururken eski düzenin meşrutiyetten ve kurumlardan alabildiğine yararlanmaktı. Felahı vatan mı, felahı vatan mı? Seçimlerden sonraki Meclis-i Mebusan 12 Ocak 1920'de açılmıştı. Mustafa Kemal'in planlarını İstanbul'da uygulamakla görevli Rauf Bey 6 Şubat 1920'de Mustafa Kemal'e bir telgraf çekti. Telgrafta meclise 70 kişilik, parantez içinde bazılarına göre 88 kişilik bir grup oluşturulduğunu haber veriyordu. Mustafa Kemal 7 Şubat tarihli telgrafında grubun nizamname ve programını, kimlerin katıldığını, kimlerin katılmadığını, hangi seçim çevresinde olduklarını soruyordu. Anlaşıldığı kadarıyla gelişmeler kontrolden çıkmaya başlamıştı. Nitekim Mustafa Kemal'in Meclis-i Mebusan'a gönderdiği tebrik mesajı okunmamış, Mustafa Kemal Meclis-i Mebusan'da kurulacak grubun adının müdafaa-i hukuk olmasını istediği, grubun adı Vahdettin'in meclisi açan mektubunda parantez içinde padişah açılışa gelmemişti geçen bir ifadeden dolayı felahi vatan parantez içinde vatanın kurtuluşu konmuştu. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 72.